gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba, işte başladı Hayatın Sesleri programımıza, hoş geldiniz diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar Hayatın Sesleri programını. Spikeriniz ben Nilgün Doruk ve kumanda masasında sevgili Cihan Aktepe ile birlikteyiz. 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Programımıza 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinleyelim şimdi.
Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın.
Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün bir şifa kaynağından söz edeceğiz, baldan söz edeceğiz. Mucizevi doğal bir ilaç aslında. İşte kalp hastalıklarından, kolesterole, soğuk algınlığından, hı-hı, güzelliğimize kadar pek çok şeyde kullanıyoruz aslında. Her derde deva o mükemmel tadıyla dedikten sonra şimdi ağzımızdan bal damlatalım.
Şimdi aslında arı bu anlamda en önemli canlılardan bir tanesi. Hı hı. Çünkü yaşamın devamlılığını sağlayan bir canlıdan bahsediyoruz. Eğer o olmasa, bunu Einstein de söylemiştir. Eğer bir gün arılar ölürse 4 hafta sonra dünya yok olacak. Hatta 4 yıl sonra insanlık yok olacaktır diye bu kadar önemlidir. Çünkü en önemli yanı polinasyon, yani çiçeklerden döllenmeyi sağlar. Hı hı. Arı eğer olmasaydı hiçbir meyvemiz, hiçbir sebzemiz, hatta hiçbir doğal güzellik anlamındaki o gördüğünüz çiçekler olmayacaktı. O sebeple mucizevi olmasının sebebi, balın mucizevi olmasının sebebinde arı, aslında arı geliyor. Hmm,
evet.
Hemen gene söyleyeyim, bizde çok az bilinir gene ve insanlar arıyı sokmak istemezler bahçelerine. Avrupa'da arıcılar meyve bahçelerine gelsin diye arıcılara para öderler. Bizim ülkemizde arıcılar meyve bahçesi sahibine para öder. Çünkü evet, çok ilginçtir. Çünkü arının girdiği bahçeler meyve anlamında daha kaliteli ve daha fazla olur.
Hmm.
Çünkü döllenme ne kadar fazla olursa meyve o kadar fazla olacaktır ve kalite de o kadar artar. Arıdan önce böyle bahsetmek isterim. Çünkü balı konuşurken arıdan bahsetmemek olmaz.
Evet. Şimdi kalite dedik. Evet. O da kalite tabii, değil
aynen
mi?
Aynen. Bir de örneğin çok çarpıcı bilgi, böyle insanların aklında kalsın. 1 kilogram balın elde edilebilmesi için 2 milyon arının bir gün boyunca gezmesi gerekiyor. Hmm. Bu kadar kıymetli bir şeyden,
evet,
bahsediyoruz.
Onun için de tabii fiyatı yüksek.
Tabii yüksek oluyor. Dünyada biz bal tüketiminde birinci sıradayız.
O evet, güzel.
Güzel.
Evet.
Üretiminde de ikinci sıradayız.
O da güzel.
O da güzel. Çam balı diye bir şeyimiz var ya, dünyanın %85 bal ihtiyacını, çam balı ihtiyacını Türkiye karşılıyor.
Hmm, evet, bu anlamda çok iyiyiz.
Çok
yani
iyiyiz, evet.
Evet, evet, şimdi tabii çam balı var, kestane balı var, sonra bir de çok korkulan deli bal var. O kadar çok çeşitleri var ki.
Evet, peteği var, karakovanı var, süzmesi var, biraz onlardan bahsedelim. Petek bal, şimdi karakovan dediğimiz peteğin kendisini de arının yaptığı bal çeşidi. İçerisine balı da kendisi yapıyor, peteği de kendisi yapıyor. Diğer bizim normal petekli balımız, çerçeveli vaziyette olanlarda üreticiler, yani arı üreticileri, bal üreticileri, arı yetiştiricileri içerisine bal mumunu hazır koyuyor iskeletini. O dış kısmını sadece, gördüğümüz peteklerin, hı hı, kısımlarını arılar yapıyor. Bunu süzdürerek de yaptığımızda süzme balı elde ediyoruz.
Hı hı.
Şimdi arı öyle bir canlı ki bulunduğu bölgeden, daha doğrusu bitkilerden kaynaklı. O kestane balı dediğimiz, deli bal dediğimiz, ıhlamur balı var, kekik balı var,
bunlar
lavanta balı var.
Bunlar nasıl oluyor?
Şimdi örneğin Çeşme tarafında ya da Isparta'da lavanta bahçeleri var.
Hı hı.
Eğer siz lavanta bahçesinin kenarına tam çiçeklenme dönemindeyken arıyı koyarsanız, o lavanta ağırlıklı olarak diyelim, çünkü etrafta başka bitkilerden de alıyor ama ağırlıklı olarak lavantadan aldığı için esans anlamında ağzınıza gelen tat lavanta tadı oluyor, aroması geçiyor. Bazı sadece kekik yetiştirilen bölgeler vardır. Örneğin Denizli'de, benim ilimde var, Gözler kasabası. Bütün alan kekikle doludur. O kekikle dolu olan bölgede eğer arıyı çalıştırırsanız, bu sefer o tatta kekiğin tadı geliyor ağzınıza, balın tadında. Kestane balı aynı şekilde, kestane ağaçlarının, özellikle herkes kestaneyi Bursa'nın zanneder. İlerleyen zamanda konuşuruz kestaneyle ilgili.
Karadeniz'de de var.
Karadeniz'de de var da hani Bursa kestanesi, evet, diye geçer. Bursa'da üretilen kestane şekerinin neredeyse yarıdan fazlası Aydın Dağları'ndan gider.
O da enteresan. Evet. Evet.
Onun için Aydın'da, mesela Aydın Dağları'nda eğer o kestanenin olduğu bölgede arıcılık yaparsanız ondan da kestane balı alırsınız.
Hı hı.
Aynı şekilde ıhlamurla ilgili Hatay bölgesinde ıhlamur ağaçlarının olduğu yerde. Mesela ıhlamur balının tadını ben çok severim. Çünkü o kadar yumuşaktır ki böyle farklı bir tadı, aroması vardır. Denemelerini öneririm buradan dinleyicilerimizin. Ama özellikle kestane balı ve deli balla ilgili olarak kısımda bunları çok fazla şifa kaynağı ama çok dikkatli kullanmak gerekir.
Dikkatli derken?
Şöyle, günde bir kaşıktan daha fazla yememek gerekiyor. Çay kaşığından daha fazla. Çünkü içerisindeki hem besin değerlerinden, işte çünkü protein var içinde, bütün neredeyse iz elementlerin tamamı var, fosfor, demir, vitaminler var. Onlarda birazcık daha fazla olduğu için kalp rahatsızlığı olanlarda çarpıntıya sebep olabilir. İşte şeker direkt, mesela balığın şöyle bir özelliği vardı. Normalde şekerli bir şey yediğimizde önce midemizde sindirilir. Sindirildikten sonra kana geçer. Balığın özelliği direkt kana geçer. Kendi yapısı gereği direkt kana karıştığı için zaten şöyledir. Bir kaşık balığı yediğinizde anında enerji sahibi olursunuz. Onun sebebi direkt kana geçtiği için bu değerleri arttırır. Bu sebeple dikkat edilmesi, yani balığın kendisini bile tüketirken dikkat etmek gerekir.
Peki bu şimdi gözle görerek anlayacağımız bir şey değil. Belki kestane balı hani biraz daha acımtırak,
evet,
olur. Tadından,
o tadından,
evet, anlaşılabilir ama deli balı da mesela anlamak zordur. Nasıl ayırt edeceğiz?
Satarken böyle ayıran renginden de biraz belli olur ama satarken aslında bunu o kişiler, aldığınız kişiye soruyor olmak gerekir. Hı-hı. Ve gene birçok üründe söyledi ki paketli bal almayı çok dikkat edin. Gene üreticilerden alabilirsiniz. Onların her birinin TR ile başlayan bir kodları var. Hı-hı. Bu zeytinyağda olabilir. Yani üreticiden direkt aldığınız tüm gıdalarla ilgili bir kod almaları gerekiyor. Çünkü şöyle, başınıza bir şey geldiğinde geri dönebileceğiniz bir izlenirliğin oluyor olması gerekir.
Evet.
O sebeple dikkat etmemiz gerekir. Evet, alabilirsiniz üreticiden ama ne aldığınızı size söylüyor olması gerekir. Hı-hı. Zaten paketli ürünlerde bunda bir sıkıntı yok. Mutlaka eğer deli balsa deli bal diye, kestane balıysa kestane balı diye yazmak zorunluluğu var.
Evet.
Gene alırken dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi, kutuların üzerinde bal tebliği diye yazar. Bal tebliğine uyularak üretilmiştir. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan izin alınmıştır diye buna bakalım. Bir de, hı hı, taklit ve taşi en çok yapılan, dünyada en çok yapılan ürünlerden bir tanesi bal.
Evet.
Çünkü glikozla karıştırılıp bal esansı kullanılarak satışı yapılabiliyor.
Evet. 8-10 kilosu işte 100 liraya 100 satılabiliyor
tabii, tabii,
yani.
Tabii. Evet. Bunu yapanlar var. Çünkü şöyle düşün, 1 kilo glikoz 60 kuruş. Yani 1 kilo bal minimum, hani üreticinin elinden çıkış fiyatı bile 10-12-13 lira civarında. 60 kuruşluk ürünü içine esans katarak 1 liraya da satsanız kar edersiniz,
evet,
zaten.
Evet.
O sebeple buna dikkat edelim ve bazıları gerçekten üzerine bile doğrusunu yazıyorlar, yani glikoz ve bal esansından yapılmıştır diye. Onun için mutlaka etiketini okuyun. İçeriğinde, hı hı, ne olduğu, aldığımız ürünün içeriğinde ne olduğuna mutlaka bakmalıyız diye düşünüyorum. Bunlara dikkat ederek almada sıkıntı yaşamayız.
Peki rengi, kıvamı, kokusu, diyelim ki öyle bir şey yazmıyor, bize bir, hı hı, ipucu verebilir mi?
Şimdi aslında donuyor olması özellikle çiçek balları için bir göstergedir. Eğer donmuyorsa glikoz vardır içinde demek zaten.
Hmm.
Ama çam balı, kestane balı gibi ballar...
Donuyor olması demek şekerleniyor,
şekerleniyor
olması
olmak
demek.
Şekerleniyor olmak, evet, evet, evet. Beyaz hale gelir. Evet. Hatta
peki şöyle, ne yapacağız onu o zaman?
Ilık suda, yani 40 dereceyi geçmeyecek ılık suya koyduğunuzda
kendi
hemen kendine erir.
Evet.
Kesinlikle ve kesinlikle yakmayın. Yani tencerenin içine koyup ısıtmayın.
Hı-hı.
Bal özelliğini tamamen kaybeder. Bal ışıktan, ısıdan, havadaki nemden bozulabilir özelliğe sahiptir.
Mikrodalga, radyatör, üzeri gibi şeyleri tercih
hayır,
etmeden 40 sadece, derecelik,
evet,
yarısı da suyu,
40 derecelik suyun içine koyup orada kendini salmasını sağlamak en doğrusu.
Hı-hı.
O yoğun kıvamda olmasına, şekerlemesine sıkıntı yok. Özellikle Orta Asya ülkelerinde beyaz krema şeklinde balı yiyorlar. Yani onlar böyle normal bizim yediğimiz sarı bal gibi yemiyorlar.
Hmm.
Onu krema haline getirip, yani oralar daha da soğuk olduğu için hep öyle tüketiyorlar. Bizim nasıl bu çikolatalı çikolata ezmelerini ya da çikolataları ya da, hı-hı, krema ezmelerini yiyorsak onun gibi tüketiyorlar orada. Onun için bir sıkıntısı yok bu şekilde oluyor olması. O renkle ilgili olan kısmı da algılamamız, yani sadece rengine bakarak algılamamız çok doğru değil. Çünkü gene demin dediğim gibi mesela,
evet,
narenciye balları var. Çok açık renkli olur. Çünkü portakal çiçeğinin rengindedir. Beyazdır ya portakal çiçeği. Evet. İçinde ortasında sarı vardır.
O zaman balın rengi diye düşünürsek yanılabiliriz.
Yanılırız. Evet. Çünkü mesela lavanta balı da öyle açık olacaktır. Kekik balı daha yoğundur. Kestane balı daha koyu renktedir. Hı-hı. Onun için renge bakarak ya bu kaliteli ya da kalitesiz demek çok doğru değil. Onun için önemli olan gene her zaman söylediğimiz gibi etiketine doğru olduğuyla, etiketiyle ilgili bakıyor olmamız gerekir. Yurt dışında bununla ilgili çok büyük şikayet hatları yok ama ülkemizde Alo 174 gıda hattı var. Eğer aldığınız balla ilgili küçücük bir şüpheniz varsa bile onun denetlenmesini sağlamak için Alo 174'ü arayıp ben böyle bir ürün aldım, bunun içeriğinde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her bir firma o aldıkları üründen birer tane numuneyi ya da birkaç tane numuneyi saklamak zorunda. Böylelikle denetleyebiliriz. Biz tüketici olarak bunun denetlenmesine katkı sağlamış oluruz. Böyle bir şey de yapabiliriz diye düşünüyorum.
Peki o esansla yapılanların lezzetinde bir farklılık olmuyor mu?
Mutlaka olacaktır. Yani ben birkaç tane denedim bununla ilgili. Hani öyle olduğu. Aslında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri şöyle diyor. Bu akışkanlığından falan da bakıyorlar ama bunları artık o kadar çok taklidini yapıyorlar ki onun için anlamamız çok mümkün değil. Bakanlığın mutlaka laboratuvarlarında test edildikten sonra anlaşılabilir. Ben o test edilmişlerden baktım. Mesela genzimin çok fazla yaktığını hissediyorum. Hissettim. Hı hı, evet. Yani bu böyle şeylerden hissedebilirsiniz. Tadında böyle metal bir tat bırakabiliyor ağızda. Hmm. Çünkü glikoz olduğu için, mısır şurubundan yapıldığı için lezzet anlamında mutlaka ve mutlaka damak zevki anlamında farklılığı olacaktır. Normal gerçek bir balığı yediğinizde bir de onu tattığınızda zaten çok belli. Bariz fark oldu. Evet. Ama hani o an için algılayamadıysanız mutlaka 174'ü arayıp şikayet ederek denetlenmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
Bir de şimdi saklama koşullarından söz edelim. Örneğin buzdolabına konulmaz herhalde değil mi?
Serin yerde saklayacağız. Genelde satış açık yani renk camlarda, kavanozlarda yapılıyor ama mümkünse açık renk kavanozlarda saklamayalım ya da karanlık bir yere koyalım.
Kavanozu kapalı bir mekana, kapalı, bir dolap içerisine belki.
Evet. Çünkü dedik ya nemden, ışıktan çok fazla etkileniyor. Balın en önemli özelliklerinden bir tanesi kendi yapısı anlamında antibakteriyel bir özelliğe sahip. Yani siz bir balın içerisine mikrop sokamazsınız. Ya da bir şeyi saklamak için mesela içine koyduğunuzda hiç bozulmadan durabilir. Çünkü kendisi antibakteriyeldir. Bu anlamda mesela yaraların iyileşmesi için kullanılır. Geçmişte bununla ilgili yanıkların iyileşmesinde kullanılır. Demin birçok söyledik, bağırsaklarımızın çalışmasıyla ilgili çok yararlı bu anlamda.
Evet, soğuk algınlığı dedik.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi anlamında, immün sistemi dediğimiz immün sistemin güçlenmesi anlamında çok etkilidir. Bunlar kanıtlanmış etkileri. Şu özelliği de kanser hücreleriyle ilgili yapılan çalışmada bile kanser hücrelerinin yayılmasının engellendiği tespit edilmiş.
Her derde deva.
Kur'an'da da zaten söylüyor yani derde deva olsun diye üretiyor arı bunu diye böyle bir söylemi de var. Onun için rahatlıkla tüketebiliriz.
Sofralarımızdan hiç eksik etmememiz
kesinlikle,
gereken.
Kesinlikle. Sadece çocuklara, bebeklere yedirirken yani 1 ile 3 yaş arası yani birden küçükse ya da 3 yaşa kadar aslında.
Çünkü çok önerilmiyor galiba.
Çok önerilmiyor. Çünkü alerjik etki yaratabilir. Çok güçlü çünkü yediğimiz gıda. O sebeple ona dikkat etmek gerekir. Ben zamanımız kısalıyor sanırım.
Evet.
Evet. Bir sonra başka bir programda polen, arı sütü, arı zehiri, propolis gibi gene arının ürettiği bal dışındaki gıdalara da değinmek isteriz. İnsanları hem bilgilendirmek adına hem de çok önemli şifa kaynaklarından bir tanesi. Yani bal en temeli ama diğer yan ürünlerde kesinlikle günlük hayatımızda olması gerektiğine inanıyorum. Hatta öyle ki bununla ilgili Bulgaristan'da apiterapi diyorlar buna arıyla yapılan sağlıkla ilgili olan çalışmalara. Arı kovanında, bildiğiniz kovan, içeride arılar çalışıyor. Üzerinden bir tane nefes almak için yer yapmışlar. Nefes alıp vererek koa hastalığına iyi geldiğini tespit edilmiş ve bununla ilgili merkezler var Bulgaristan'da, Polonya'da. Yani gidiyorsunuz, koa hastasınız ya da astım hastasısınız. Orada kovanı sadece soluyarak %60 %70 başarılar var bununla ilgili. Evet. Müthiş bir canlı.
Şimdi biz bu anlamda baktığımızda ülkemizde hem tüketim açısından hem üretim açısından hem de arı yetiştiriciliği açısından baktığımızda çok önde olduğumuz için
evet.
İnşallah bu anlamda da
daha başarılı oluruz, daha başarılı olmalıyız zaten. Şöyle bir durumda söz konusu, dünyanın zaten arıcılık kongresi, dünya arıcılık kongresi 2 yılda bir Muğla'da yapılıyor.
Hmm.
Evet, yani Fethiye'de yapıyorlar. Sadece Fethiye değil, başka yerlere de mutlaka gidecektir ama Türkiye'de yapılıyor. Çünkü biz önemli bir üreticiyiz. Düşünün, Çin var, Avrupa'nın Amerika var, Brezilya var. Toprak genişliği anlamında ne kadar büyük arazileri var. Biz çünkü 17. sıradayız toprak varlığımızda.
Evet.
Ama bal üretiminde 2. sıradayız. Tüketiminde 1. sıradayız. Dünyada üretimde ve tüketimde lider olduğumuz için Dünya Arıcılık Kongresi Türkiye'de yapılıyor. Muğla'da yapıldı bundan öncesinde. Ben birkaç tanesinde katılma imkanı buldum. 2 yılda bir yapılmaya da devam ediyor. Ben buradan herkese arı ürünlerini tüketmelerini, balı tüketmelerini öneriyorum. Çünkü gerçekten şifa kaynağı. Hı hı. Hem kendi hastalıklarımızdan korunmak adına hem de yaraları iyileştirmek adına gerçekten mucizevi bir gıda diyelim bal için.
Evet ve çok teşekkür edelim biz de sevgili Mehmet Efe. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun,
sağ
var olun diyoruz.
Çok teşekkürler.
Ne saatlerin ayarı zamanı.
Türklerde spor kültürü.
Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Profesör Doktor Sayın Özbay Güven bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı. Evet Sayın Hocam, geçen hafta Türklerde spor kültürü köşemizde kara kucak güreşlerinden söz ederken kesmek zorunda kaldık. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması vardı, ona bağlanmak üzere. Şimdi tabii devam edeceğiz. Bugün de sosyokültürel dinamiklerine bakacaktık ama şimdi geçen hafta bizi dinleyemeyen dinleyicilerimiz ya da dinleyen dinleyicilerimiz için hatırlatma yapmak açısından şöyle bir kısacık tarihine bakalım. Neler konuşmuştuk geçen hafta kara kucak güreşleriyle ilgili? Neler söyleyeceksiniz? Neydi tarihi, kuralları, yöresel farklılıkları?
Evet, teşekkür ediyorum Nilgün Hanım. Geçen hafta kara kucak güreşin tanımını yaptık. Tarihsel gelişimini, yayılım alanlarını gösterdik. Nerelerde yapıldığını, hangi ortamlarda yapıldığını, ne zaman yapıldığını, adetlerimizin içerisine nasıl girdiğini. Daha sonra da boyları anlattık ve bu boyların yanında meydancıyı anlattık. Ve şimdi yağlı kara kucak güreşin çırpınma dediğimiz, perdah dediğimiz konusuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Ya,
o zaman oradan devam edelim. O zaman çırpınma ve perdah dedik madem. Nedir çırpınma ve perdah hocam?
Nilgün Hanım, geleneksel güreşlerin kendi içerisinde sadece bizde değil, diğer güreşlerde de buna benzer yağlı güreşteki peşrevin karşılığı oluyor bu. Bu kara kucakta buna çırpınma, perdah diyorlar. Ama mesela Moğolistan'daki güreşlerde de var, sumoda da var. Ta kökenine indiğiniz zaman ısınmanın ötesinde de aynı zamanda bu seslerin çıkarılmasıyla kötü ruhların uzaklaştırılmasına yönelik bir takım ritüeller de içermektedir. Yağlı güreşte bu peşrevin ve kara kucakta yapılan çırpınma ve perdağın yapılma ritüelleri daha farklı. Mesela Sivas ve Adana bölgesinde yapılan çırpınma ile Amasya bölgesinin civarlarında yapılanlar aynı değil. Aşağı doğru indikleri zaman daha hareketli, zıplayarak yaptıklarını görüyorsun. Bu gayet doğal. Çünkü kültürleşmenin daha çok olduğu yerlerdeki hareketlilik insan yaşantısına etki ediyor ve sportif davranışlara da etki ediyor. Bu meydanda cazgırın yağlı güreşte tabiriyle dua ve tanıtma bittikten sonra kara kucaktaki bu pehlivanlara Allah işinizi onara ve ben çıkıyorum aradan, Allah sizi ayıra diyerek alanın bunları salar ve davul zurnanın çalmasıyla beraber güreş de başlar. Ve ondan sonra kara kucak güreşin kendine özgü ritüelleri var tekrar. Onları, o adeti kadimeleri yaparlar, birbirlerini övücü ve yüceltici naralar atarak birbirlerine girerler. Şimdi bu nara atma olayı İstanbul'dan doğuya doğru gittiğiniz zaman sporlarda bu hahu sesleri çıkarmalar görülüyor ama batıya doğru gittiğiniz zaman görülmüyor. Her sporun kendine özgü bir spor kültürünün olduğunu anlıyoruz.
Evet, her bölgenin yani. Şimdi yenme ve yenilme kavramları var. Yeniş olma durumu diyoruz herhalde, değil mi? Bunları nasıl açıklayabiliriz? Bunlar için neler söylersiniz?
Nilgün Hanım, kara kucak güreşte göbeğin yıldız görmesi, göbeğin yukarıya gelmesi durumu yeniş olarak kabul ediliyor. Bu durum ister havada dönerek olsun, ister yerde yuvarlanarak olsun yenik durumu oluşmuş demektir. Evet. Peki nereden geliyor bu? Gök tanrı inancı ile ilgili eski Türklerin dini geleneklerinden geliyor. Hatta sadece bu güreşte değil. Gök gürlediği zaman bağırıp çığırdıklarını ve havaya ok attıklarını biz biliyoruz. Yani bu adeti kadime kara kucak güreşin Asyatik kültürdeki eski gök tanrı inançlarımızdan geliyor.
Evet. Şimdi peki biraz da tekniklerden bahsedelim mi hocam?
Tabii Nilgün Hanım. Kara kucak sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önce programda bizim öz milli sporumuz.
Evet.
Kendinin içerisindeki bütün tekniklerin terimleri Türkçe.
Hmm.
Elense diyorsunuz. Tırpan. Bakın hep tabiatta bunlar evet. kullandığımız şeyler. Boyunduruk. Kara zelve diyor. Bak şimdi ne oldu? Kana arabası ile ilgili sözlükte o kadar çok terim üretilmiş ki. Demek ki bizim kültürümüzde çok. Haliyle kültürümüzde 90-100'e kadar kelime var. Çivinin bilmem nesi, önüne, arkası hepsine kelime üretmiş. Bu bizim kültürümüzde çok olduğunu gösteriyor. Haliyle kültürümüzde çok olan bir şey de benzetme yapıp tekniklere de girmiş.
Evet.
Göğüs çaprazı diyor. Tekten kapma diyor. Bunlar ayakta yapılan çift çapraz diyor. Kol kapıp dış tırpan. Tek paça iç sarma diyor. Bir yerde yapılanlar var. Ters sarma. Bir de ilginç bir şey var. Dünyaya bazı sarma teknikleri Turkish reversible diye geçmiştir. Türk sarması. Bu çok önemli bir şey.
Evet, evet.
Bazı güreşçilerimizin bir Ahmet Ayık'ın, bir Mustafa Dağıstanlı'nın kendine özgü oyunları var dünyada. Bir Vehbi Akdağ'ın güreş literatürüne teknik onunla girmiş. Hı hı. Şimdi bu kemane diyoruz. Dış kazık, iç kazık, tek kapan, çift kapan, oturak kündesi, diz kündesi, bel kündesi, paça kasnak gibi, bohçalama gibi, dana bağı gibi pek çok teknikler mevcut. Bunları çoğaltabiliriz.
Evet. Şimdi birazcık da giydikleri kıyafetlere gelelim. Biz pırpıtı biliyoruz ama yöreye göre de değişiyor galiba değil mi? Bazı yörelerde giyilen giysiye kıspet de denilebiliyor galiba.
Evet Nilgün Hanım. Yağlı güreşte giyilene kispet deniyor. Kara kucakta giyilene pırpıt deniyor. Keçi kılından dokunmuş veya çadır bezinden son zamanlarda bu branda gibi sert keten kumaştan yapılan bir giysi. Eski giysi anlamına geliyor zaten pırpıt. Yalnız bunu örerlerken eskiden bacaklara kadar gelen kısım boyuna, bel kısmı, kasnak kısmı ise enine şekilde örülür ve bu tek kat kasnak kısmı da çift kat iplikle örülür. Aynı zamanda paça bağlarının da çok sağlam sicimlerle 3-4 kat keçi kılından yapılarak pehlivan bunu giyer. Peki pırpat kispete göre yumuşak olduğu için bilhassa ayak ve bacak ile yapılan oyunların uygulanmasında kispete orana daha zengin, daha kullanışlı oyunlar yapılır. Yağlı güreşte bu zenginlik kayboluyor. Kıyafet engelliyor.
Evet.
Hatta şimdi deri yine inceldi. Eskiden daha kalındı, daha zordu. Şimdi deri inceldiği için yine oyunlar fazlalaştı.
Evet, pırpıtının böyle de bir özelliği var diğerlerinden.
Zaten serbest güreşe çok yatkın. İleride anlatacağız zaten. Sosyo-kültürel dinamiklerde kara kucak serbestle tam örtüştüğü için dünyada Türkleri kimse durduramadı güreşte. 60'lı yılların 61-62'ye kadar durduramadılar. Hiç kimse durduramadı. Ondan sonra çözdüler yavaş yavaş.
Evet.
İşin içerisine bilimi soktu. Onları anlatacağız hepsini.
Evet, ilerleyen günlerde, haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi hocam bir müzik eşliğinde yapıldığını biliyoruz. Hatta güreş havası deniyor o müzeye de. Nedir güreş havası? Hangi tür müziklerden oluşur? Yörelere göre yine farklılık gösterir mi acaba?
Evet, Türklerdeki sporların hepsi müzikle yapılıyor. Atalarımız müziği keşfetmiş, müziğin etkisini keşfetmiş. Savaşa da zaten müzikle gidiyorlar. Atlı ciritte, güreşte, at yarışında, çöğende, gökbürü gibi sporlarda davul zurnanın veya değişik müzik aletleriyle bu ezgilerle bu sporları yapıyorlar. Karakucak güreşte de güreş havası, pehlivan havası çalınır. Genellikle değişik makamlarda gezintiler yapılarak bunlar yapılır. İçerisine Karcar, Hüseyin İlk, Gülizar, dağı tarzında vurur yeri geldiği zaman. Bu yine bu Beypazarı Kastamonu'ya kadar batıdan gelen yağlı güreşin müzikleri hakimken ama bu taraftan yani özellikle Beypazarı'ndan bu taraflara doğru Sepetli,
İç Anadolu'ya,
tabii Sepetli ve Köroğlu. Hele Maraş taraflarında Ceyhan havası o da yine Köroğlu havasına benziyor.
Evet.
Rumeli'nin güreş havaları da yine Trakya, Batı Anadolu ve Kırkpınar gibi Daha evet. ziyade yağlı güreş yapılan yörelerde çalınıyor.
Evet. Hocam yine ne yazık ki kesmek zorunda kalıyoruz. Çok çok özür diliyoruz sizden. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Onu dinlemek üzere haber merkezine bağlanıyoruz.